Gülün Adı, Umberto Eco, 6. Ayrım. Kitapsız manastır, kentsiz devlet, insansız kale, araç gereksiz aşçı, yiyeceksiz sofra, bitkisiz bahçe, çiçeksiz çayır, yapraksız ağaç gibidir. Bizim çalışma ve doğanın çifte buyruğunda gelişen tarikatımız, bilinen dünyanın ışığı, bilgi hazinesi, yangınlar, yağmalar, depremler içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eski öğretinin kurtuluşu, yeni yazının ocağı ve eskisinin artışı oldu. Ah, biliyorsunuz, çok karanlık zamanlarda yaşıyoruz şimdi. Yüzüm kızararak söylüyorum. Daha birkaç yıl önce Viyana Genel Danışma Kurulu, papaz olmanın her rahibin görevi olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Dipnot. Rahiplerin vaftiz etme, evlendirme ve benzeri yetkileri yoktu. Bu ve benzeri yetkileri ancak papazlık sıfatını kazanarak belirli aşamalarda elde ediyorlardı. 200 yıl önce görkem ve kutsallıkla pırıl pırıl parlayan kaç manastırımız şimdi miskinlerin sığınağı oldu. Tarikat hala güçlü ama kentlerin pis kokusu kutsal yerlerimize sokuluyor. Tanrı'nın kulları şimdi ticarete ve hizip savaşlarına eğilim gösteriyorlar. Aşağıda ermişlik ruhunun barınamayacağı büyük yerleşmelerde yalnızca kaba dilde konuşmakla kalmıyorlar. Layık insanlardan başka ne beklenebilirdi? Bu dilde yazıyorlar bile ama bu ciltlerin hiçbiri duvarlarımızdan içeri giremez. Önünde sonunda sapkınlıkları kışkırtır onlar. İnsanlığın günahları yüzünden dünya içine işleyip onu aşağı çeken uçurumun kıyısında asılı kalmış. Ve yarın Honorius'un dediği gibi İnsanların gövdeleri bizimkinden daha küçük olacak. Tıpkı bizimkilerin, eskilerin gövdelerinden daha küçük olması gibi. Dünya yaşlanıyor. Tanrı'nın şimdi bizim tarikatımıza verdiği görev, atalarımızın bize emanet ettikleri bilgi hazinesini koruyarak, yineleyerek, savunarak bu uçuruma doğru gidişe karşı çıkmaktır. Yüce Tanrı dünya kurulduğunda doğuda bulunan evrenin merkezinin yavaş yavaş batıya doğru kaymasını duyurdu. Dünyanın sonunun yaklaştığı konusunda bizi uyarmak için. Çünkü olayların gidişi daha şimdiden evrenin sınırına ulaştı bile. 1000. yıl tam anlamıyla sona erinceye, Deccal denen o iğrenç hayvan kısa da olsa yengi kazanıncaya değin, Hristiyan dünyasının hazinesini Tanrı'nın peygamberlere ve havarilere söylediği Ebi Mukaddes'in tek sözcüğünü bile değiştirmeksizin yeniledikleri okulların, bugün her ne kadar o okullarda kendini beğenmişlik, kıskançlık, çılgınlık yılanı yuvalanmaktaysa, yorumlamaya çalıştıkları Tanrı sözünü savunmak bize düşüyor. Bu gün batımında biz hala ufukta yükselen meşale ve ışığız. Bu duvarlar ayakta kaldıkça da kutsal sözün bekçileri olacağız. Amin dedi William yürekten. Ama bunun kitaplığın ziyaret edilmesine izin verilmemesiyle ne ilgisi var? Bakın William birader dedi başrahip. Bu duvarları zenginleştiren büyük ve kutsal eserleri gerçekleştirebilmek için, böyle diyerek hücrenin pencerelerinden seçilebilen manastır kilisesinin üstünde bir taç gibi yükselen Aedificum yığınını gösterdi. Kendilerini adamış insanlar yüzyıllar boyu demir gibi katı kurallara uyarak çalıştılar. Kitaplık, yüzyıllar boyu herkes için gizli kalan ve hiçbir rahibin öğrenmesi nasip olmayan bir tasarıma göre kuruldu. Yalnızca kütüphaneci, kitaplığın gizini kendinden önce gelen kütüphaneciden öğrendi ve ölüm ansızın gelip de bu bilginin iletilmesini engellemesin diye daha hayattayken onu kütüphaneci yardımcısına öğretiyor. Her ikisinin dudakları da bu gizle mühürlenmiş. Yalnızca kütüphanecinin bilmenin dışında kitapların labirentinde dolaşmaya hakkı var. Yalnızca o kitapları nerede bulacağını ve onları nereye koyacağını bilir. Onların korunmasından yalnız o sorumludur. Öteki rahipler yazı salonunda çalışırlar ve kitaplıktaki kitapların rehberini bilebilirler. Ama bir başlıklar listesi çoğu kez oldukça az şey söyler. Yalnızca kütüphaneci, ciltlerin bir araya getirilişinden, gizlilik derecesinden, bir kitabın ne tür gizler, gerçekler ya da yalanlar sakladığını anlar. Bir rahip bir kitabı almak isterse, onu nasıl, ne zaman vereceğine ya da verip vermeyeceğine bazen de bana danıştıktan sonra yalnız o karar verir. Çünkü her gerçek, her kulağa göre değildir. Tüm yalanlar dindar bir ruh tarafından yalan olarak bilinemez. Son olarak, rahipler yazı salonunda yalnızca belli ciltleri okumalarını gerektiren belirli bir görevi yerine getirmek için bulunurlar. İster zihnin güçsüzlüğünden, ister kendini beğenmişlikten, ister şeytanın kışkırtmasıyla kapıldıkları her saçma merakın ardına düşmek için değil. Demek kitaplıkta içinde yalanlar olan kitaplar da var. Canavarlar kutsal tasarımın bir parçasını oluşturdukları için vardır. Onların görünümünde yaratıcının gücünü kendini ortaya koyar. Büyük kitapları Yahudilerin kabalası, puta tapan uzanların masalları, imansızların yalanları da bunun için vardır. Bilge okur için yalanlara yer veren kitaplarda da kutsal bilginin soluk ışığının parlayabileceği, yüzyıllar boyu bu manastırı kurup ayakta tutanların sarsılmaz ve kutsal inancı olmuştur. Bu nedenle kitaplık bu kitapların da kasasıdır. Ama anlıyorsunuz değil mi? İşte bu yüzden de her önüne gelen oraya giremez. Hem sonra diye ekledi başrahip bu son savın yetersizliğinden ötürü özür dilemek istercesine. Kitap kolayca incinebilen bir yaratıktır. Zamanın geçişi acı verir ona. Kemirgenlerden, kötü havalardan, beceriksiz ellerden korkar. Yüzyıllar boyunca her önüne gelen el yazmalarımıza canı istediği gibi dokunabilseydi, bugün onların büyük bir çoğunluğu var olmazdı. Böylece kütüphaneci onları yalnız insanlardan değil, doğadan da korur ve yaşamını gerçeğin düşmanı olan unutuşun güçlerine karşı yürüttüğü bu savaşa adar. Demek ki iki kişiden başka hiç kimse Aede Fikum'un en üst katına giremiyor. Başrahip gülümsedi. Hiç kimse girmemelidir. Hiç kimse giremez. Hiç kimse istese bile başaramaz bunu. İçinde barındırdığı gerçek gibi ölçülmez derinlikte, sakladığı yalanlar gibi yanıltıcı olan kitaplık kendi kendini korur. Tinsel bir labirent olduğu kadar dünyasal bir labirenttir o. İçeri girebilirsiniz ama dışarı çıkamazsınız. Bunu söyledikten sonra sizden manastırın kurallarına uymanızı diliyorum. Ama siz Adelmo'nun kitaplığın pencerelerinden birinden düşmüş olabileceği olasılığını yadsımadınız. Ölümünün öyküsünün başlamış olabileceği yeri görmeden onun ölümü üstüne nasıl yargı yürütebilirim peki? William birader dedi başrahip uzlaşıcı bir tonla. Hiç görmeden atın Brunellus'u ve hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmeden Adelmo'nun ölümünü betimleyen bir adam, içine girmediği yerler hakkında yargı vermekte güçlük çekmeyecektir. William eğildi. Ciddi olduğunuz zaman bile akıllısınız. Nasıl isterseniz. Eğer akıllıysam ciddi olmayı bildiğimdendir diye yanıtladı başrahip. Son bir şey daha dedi William. Ubertino nerede? Burada sizi bekliyor. Onu kilisede bulacaksınız. Ne zaman? Hep oradadır diye gülümsedi başrahip. Biliyorsunuz, çok bilgili olmasına karşın kitaplığı değerlendirecek bir adam değildir o. Yüzyılın bir çekiciliği olarak görür kitaplığı. Vaktinin çoğunu kilisede düşünerek, dua ederek geçirir. Yaşlandı mı diye sordu William duraksayarak. Onu ne zamandan beri görmüyorsunuz? Yıllardır. Yorgun. Bu dünyanın işlerinden çok uzak. 68 yaşında. Ama inanıyorum ki ruhu hala gençliğindeki gibi. Onu hemen bulayım, teşekkür ederim. Başrahip öğle yemeği için topluluğa katılmak isteyip istemediğini sordu ona. William daha yeni üstelik fazlasıyla yemek yediğini, hemen Ubertino'yu görmeye yeğ tuttuğunu söyledi. Başrahip izin isteyip gitti. Tam hücreden çıkarken avludan yürek paralayan bir çığlık yükseldi. Onu aynı ölçüde keskin çığlıkları izledi. Ne oldu diye sordu William şaşkın. Hiçbir şey diye yanıtladı başrahip gülümseyerek. Bu mevsimde domuzları öldürürler. Domuz çobanlarının işidir bu. Sizin uğraşmanız gereken kan bu kan değil. Dışarı çıktı ve zeki bir adam olarak kazandığı üne yaraşmayan bir davranışta bulundu. Çünkü ertesi sabah, ama tut kendini geveze dilim. Çünkü sözünü ettiğim gün gece olmadan öyle çok şey oldu ki bunlardan söz etmek iyi olacak. Birinci gün. Öyle. Asso kilisenin kapısına hayran oluyor. William ise Casellalı Ubertino'yu buluyor. Kilise daha sonra Strasbourg'da, Charters'ta, Bamberg'de ve Paris'te gördüğüm kiliseler gibi görkemli değildi. Daha çok İtalya'da gördüğüm az eğimli, gökyüzüne doğru baş döndürücü bir biçimde yükselen, yere sağlamca oturmuş, çoğu kez genişliği yüksekliğinden fazla olan kiliselere benziyordu. Ama bunun birinci katında bir kale gibi bir dizi dört köşe mazgal vardı. Bu katın üstünde de bir kuleden çok eğimli bir çatıyla örtülmüş, iç kapayıcı pencerelerle delinmiş, ikinci bir kiliseye benzeyen bir yapı daha yükseliyordu. Atalarımızın Provence ve Linguadoca'da yaptıkları kocaman manastır kiliselerinden, gösterişten ve çağdaş üslubun özelliği olan oyma taş süslerin aşırılığından uzak, sanırım ancak son zamanlarda koro yerinin üstünde gök kubbeye doğru yüreklice yükselen sivri bir kuleyle zenginleştirilmiş ikinci bir kilise. İki düz, süssüz dikme ilk bakışta tek büyük bir kemer gibi görünen girişin önünde yer alıyordu. Ama üstünde birçok başka kemerin bulunduğu iki eğimli pervaz, dikmelerden ayrılarak tıpkı bir uçurumun merkezinde olduğu gibi, bakışları gölgede belli belirsiz seçilen asıl kapıya yöneltiyordu. Kapının üstünde yanlarda iki üzengi taşı üstüne oturmuş, ortadaysa girişi madenle sağlamlaştırılmış meşe kapıların örttüğü, iki açıklığa bölen oymalı bir sütunun desteklediği büyük bir alınlık yükseliyordu. Günün o saatinde solgun güneş ışınları neredeyse dikey olarak çatıya vuruyor, ışık alınlığı aydınlatmaksızın yapının ön yüzüne eğik olarak düşüyordu. Öyle ki iki dikmeyi geçtikten sonra kendimizi birden payandaları orantılı bir biçimde destekleyen, ikinci sıra sütunlardan ayrılan kemerlerin oluşturduğu gümüşümsü tonozun altında bulduk. Gözlerimiz sonunda alacakaranlığa alışınca insanın gözüne ve imgelemine hemen ulaşabilen oyulmuş taşın dilsiz söyleşisi birdenbire gözlerimi kamaştırdı ve beni bugün bile dilimin güçlükle betimleyebildiği bir görünümün içine attı. Gökyüzünde kurulu bir taht ve üstünde oturan birini gördüm. Oturanın yüzü ciddi ve anlamına erişilmez, gözleri iri iri açılmış, öyküsünün sonuna varmış olan dünyasal bir insanlığa bakıyordu. Görkemli saçları ve sakalı, hepsi de birbirine eşit, simetrik olarak ikiye ayrılmış, derecikler halinde bir ırmağın suları gibi yüzünün ve göğsünün üstüne akıyordu. Başındaki taç mine ve değerli taşlarla süslüydü. Altın ve gümüş iplikten işleme ve dantellerle dokunmuş, erguvan renginde imparatorluk tuniği dizlerinin üstünde geniş kıvrımlar oluşturuyordu. Dizlerinin üstünde sağlamca duran sol elinde mühürlü bir kitap tutuyordu. Sağ eli, İyilikçi mi, tehdit edici mi olduğunu bilmediğim bir duruşta yukarı kalkmıştı. Yüzü, haç biçiminde, olağanüstü güzellikte çiçekli bir aylayla aydınlanmıştı. Tacın çevresinde ve oturanın başının üstünde zümrüt gibi gökkuşağının parladığını gördüm. Tahtın önünde oturanın ayaklarının altında bir billur denizi akıyordu. Tahtın çevresinde ve üstünde dört korkunç hayvan gördüm. Kendimden geçmiş, onlara bakmakta olan benim için korkunç, ama kendisine aralıksız övgü türküleri söyledikleri oturan için evcil ve alabildiğine yumuşak başlı. Daha doğrusu tümüne de korkunç denemezdi. Çünkü benim solumda, oturanın sağında, elinde bir kitap tutan adam bana güzel ve sevimli göründü. Ama sivri gagalı, zırh gibi düzenlenmiş tüyleri diken diken, pençeleri güçlü, kocaman kanatları açık olan kartal ürkütücü göründü bana. Oturanın ayakları dibinde de iki yontunun altında iki hayvan daha vardı. Bir boğa, bir de aslan. İki canavar da pençeleriyle toynakları arasında birer kitap tutuyordu. Gövdeleri tahtın dışına, başlarıysa tahta dönüktü. Omuzlarını ve boyunlarını yabanıl bir dürtüyle büküyorlarmış gibi sağrıları çırpınıyor, eklemleri can çekişen bir hayvanınkileri andırıyor, ağızları gırtlağa dek açık, yılanı andıran kuyrukları halka halka kıvrılıyor, gittikçe yükselerek alevden dillerle doruğa ulaşıyordu. İkisi de kanatlıydı. İkisi de birer aylayla taşlanmıştı. Korkunç görünüşlerine karşın cehennem değil, cennet yaratıklarıydı bunlar. Kocaman görünmelerinin nedeni, bir gün gelip yaşayanlarla ölüleri yargılayacak olana tapınmak için kükreyip böğürmeleriydi. Tahtın çevresinde dört hayvanın yanında, oturanın ayaklarının dibinde sanki görüş alanının tüm boşluğunu dolduran billur denizinin saydam suları arasından görünüyormuş gibi alınlığın üçgen biçimindeki yapısına uygun olarak düzenlenmiş, 7 artı 7, sonra 3 artı 3, sonra da 2 artı 2'lik bir tabandan yükselen 24 küçük tahta kurulmuş, ak libaslı, altın taşlı 24 ihtiyar vardı. İhtiyarların kimi bir lavta tutuyordu elinde, kimi bir koku kadehi. Ama işlerinde yalnızca biri çalgı çalıyordu. Tüm ötekiler coşkuyla kendilerinden geçmişlerdi. Yüzleri kendisi için övgü türküleri söylemekte oldukları oturana dönüktü. Kollarıyla bacakları da tıpkı dört hayvanınki gibi ama yabanıl bir biçimde değil, estetik bir dansın devinimleriyle bükülmüştü. Davut da içinde 10 emirin bulunduğu sandığın çevresinde böyle dans etmiş olmalıydı. Öyle ki göz bebekleri nerede olursa olsunlar, insan gövdesinin duruşunu yöneten kurallara ters düşecek biçimde hep aynı ışıklı noktada odaklaşıyordu. Ah, tensel maddenin ağırlığından bir mucizeyle kurtulmuş kol ve bacakların bu gizemli dilinde nasıl bir kendini bırakış ve atılım, doğal olmayan ama incelikli duruşların uyumu vardı. Yeni bir kitlesel biçimle doldurulmuş, belirlenmiş nicelik, sanki kutsal alay, şiddetli bir rüzgarın, hayat soluğunun, neşe coşkusunun şaşılacak bir biçimde sesten görüntüye dönüştürülmüş sevinçli övgü türküsünün etkisi altındaymış gibi. Bedenleri, kol ve bacakları kutsal ruhla dolu, açıklamayla aydınlanmış, yüzleri şaşkınlıkla altüst olmuş, gözleri istekle parlamış, yanakları sevgiyle kızarmış, göz bebekleri sevinçle büyümüş. Biri mutlu ama şaşkın bir halde dona kalmış, bir başkası yaralı ama yine de neşeli, kimi şaşkınlıkla biçim değiştirmiş, kimi mutluluktan gençleşmiş, tümü de orada yüzlerinin ifadesi, tuniklerinin kıvrımları, eklemlerinin duruşu ve gerginliğiyle, dudakları sonsuz bir övgü gülümseyişiyle aralık yepyeni bir şarkı söylüyorlardı. İhtiyarların ayakları dibinde, onların tahtın ve beşgen biçimindeki grubun üzerinde bir kemer oluşturacak biçimde, simetrik şeritler halinde hem göksel hem dünyasal bir yasanın ayakta tuttuğu sevgiyle bağlanım eserleri vardı. Barış, sevgi, erdem, yönetim, erk, düzen, köken, yaşam, ışık, görkem, tür ve varlıkların dengeli bağıntısı. Bu yapıtlar birbirinden güçlükle ayırt edilebiliyorlardı. Çünkü sanat tetisi onları öyle düzenlemişti ki, tümü de karşılıklı olarak orantılı, değişkenlikleri içinde birbirinin aynı, birlikleri içinde değişken, çeşitlilikleri içinde birleşik, birleşmişlikleri içinde çeşitli, bütünü oluşturan parçalar, renklerin neşeli yumuşaklığıyla olağanüstü bir uyum içinde, kendi aralarında benzeşmeyen sesler, olağanüstü bir uyum ve uygunluk içinde, birbirleriyle uyumlu ve dönüşümlü, ikili çalış içinde tek sesli olarak çalabilen, derin ve içsel güç aracılığıyla sürekli algılamayı sağlayan bir sitarın yayları gibi, olaylara indirgenemeyen ama gene de olaylara indirgenmiş yaratıklar süslemesi ve bir araya getirilmesi, maddenin orantılı parçaları üstünde parlayan biçimin aracılığıyla ışıyan sayısız eşitlik, işte orada yeryüzünün ve cennetin bahçelerini süsleyen tüm bitkilerin, çiçek ve yaprakları, asmalar, salkımlar, menekşeler, sarı salkımlar, kekikler, zambaklar, kurt bağırları, nergisler, kulkaslar, kengerotları, hatmiler, mürler, kına çiçekleri iç içe geçiyorlardı. 6. ayrımın sonu sayfa 75, devamı 7. ayrımda.